Ayrım 2. Düşler ve Dut Reçeli. Adnan Satıcı. Sayfa 19. Adam, Kelebek ve Düşler. Son dersinde bittiğini haber veren Zili duyar duymaz çantasını kaptığı gibi Halil dayısının evine koştu. Okulun yakınındaydı dayısının evi. Zehra yengesi bahçe içindeki evin merdivenlerini süpürüyordu. Ali'yi soluk soluğa görünce, "Hoş geldin Alim, ne bu acele?" "Hoş buldum yenge, Sibel ablam evde mi?" "Evde tabii, içeride, nerede olacak ki? Geç içeri, seni görünce sevinecektir." Ali ayakkabılarını çıkarıp içeri geçti. Sibel dayısının kızıydı. Ali'den 5-6 yaş büyüktü. Ali hep bir ablası olsun istemişti. Sibel'i ablası gibi severdi. Ne zaman aklına bir şey takılsa, ne zaman canını sıkacak bir şey olsa, ne zaman bir sevincini biriyle paylaşmak istese Sibel ablasına koşardı. Sibel ablası Ali'ye göre kasabanın en güzel kızıydı. Hem de çok akıllı, çok marifetli. Liseyi başarıyla bitirmiş ama talihsiz hastalığı üniversite okumasına izin vermemişti. Ama Sibel ablasının bir günden bir güne hastalığından, üniversite okuyamadığından yakındığını duymamıştı Ali. Belki o da bu duruma çok üzülüyordu, ancak üzüntüsünü seslendirerek buna başkalarını da ortak etmek istemiyor gibiydi. Yaşamın kendisine sunduklarını teşekkür duygusuyla karşılıyor, sanki dünyanın en sağlıklı, en mutlu insanı oymuş gibi bir iç rahatlığıyla yaşıyordu. Yalnız kaldığı zamanlarda kalbini kaplayan hüzün birini gördü mü dağılıverirdi. Güzel yüzü ışırdı birden ve hemen gülümserdi, hep gülümserdi. Yine öyle yapmıştı. Ali'yi görünce elindeki toz bezini katlayarak gülümsedi. "Hoş geldin Ali, geç otur." "Sibel abla, sana anlatmak istediğim bir şey var." "Tamam, hele bir soluklan bakalım, sonra anlatırsın." Ali'nin acelesi vardı. İkidir gördüğü düş aklından çıkmıyordu. Bir an önce Sibel ablasına gördüğü düşü anlatıp fikrini öğrenmek istiyordu. Sibel de Ali'nin bu coşkusunu çok seviyordu. Saçlarını okşayıp "Aç mısın?" diye sordu. Aç mıydı? Ali bunun farkında bile değildi. Bu yüzden Sibel ablasının sorusunu duymamıştı. Pencerenin önündeki sedirde yanına oturan Sibel ablasına soluk soluğa düşünü anlatmaya koyuldu. Sibel olanca dikkatiyle dinlemişti onu. "Güzel bir düş görmüşsün Alim, hem de çok güzel bir düş. Düşünsene Sibel abla, bir şapka. Düşünsene, öyle böyle bir şapka değil bu, büyülü bir şapka. Düşünsene, her derdimize derman olacak. Düşünsene, seni iyileştirecek, hepimizi yoksulluktan kurtaracak bir şapka. Sence böyle sihirli bir şapka var mıdır dünyada?" Yanıtı güç bir soruydu bu. Sibel önce ne diyeceğini bilemedi. O ana değin öğrendikleri arasında böylesine mucizeler gerçekleştiren bir insan ya da herhangi bir nesne görmemiş, tanımamıştı. Hayır, öyle saçma şey olur mu dese Ali'nin o güzelim umutlarını yok edeceğini, gözlerindeki sevinçli coşkuyu öldüreceğini biliyordu. Oysa umut ve coşku yaşamın özüdür bir bakıma. Onları yitirdiğiniz anda yaşamı da yitirirsiniz. Sibel'in kendisi de korkunç hastalığına, kendisini bu hastalıktan kurtaracak olanaklara sahip olamayacağını bilmesine rağmen umudunu ve yaşama coşkusunu korumaya çalışmıyor muydu? Öyleyse ne diye Ali'nin umutlarını yıkıp içindeki coşku ateşini söndürmek istesindi? "Gördüğün düşü dinleyince aklıma geldi, eski bir öykü. Dinlemek ister misin?" "Elbette dinlemek isterim Sibel abla." Çok eski yıllarda uzak bir ülkede Huang Kou adında bir adam yaşarmış. Huang Kou, ne tuhaf bir ad. Başka uluslardan insanların adları bizlere tuhaf gelir. Bir Çinliymiş Huang Kou, yoksul bir köylüymüş. Günün birinde rüyasında bir kelebek olduğunu görmüş. Kelebek mi? Evet, neşeli, sağlıklı, mutlu bir kelebek. Bu kelebeğin Huang Kou'dan haberi bile yokmuş. Yoktur elbette, nereden olsun? Ama kelebek de aynı gece tatlı bir uykuya dalmış. Güneşin tatlı ışıklarıyla gözlerini aralayınca bir de ne görsün? Ne görmüş? Çabuk anlat Sibel abla. Kendini Huang Kou olarak görmüş. Ne? Kelebek rüyasında Huang Kou mu olmuş? Tam da öyle. Kelebek Huang Kou imiş. O andan sonra Huang Kou rüyasında bir kelebek mi olmuştu? Yoksa bir kelebek rüyasında kendini Huang Kou olarak mı görüyordu? Bunu kimse bilmiyormuş. Amma da karışık iş. Evet, tıpkı bizim yaşadıklarımızla düşlerimiz gibi. Bunu sana nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Ama inan bana Ali, düşlerle gerçeklerin arasındaki sınır o kadar incedir ki, çoğu zaman neyin düş, neyin gerçek olduğuna karar vermek olanaksızdır. Yani şimdi sen, gördüğüm düşün gerçek olabileceğini mi söylemek istiyorsun? Neden olmasın? Ali, Sibel ablasının şimdiye kadar kendisine gerçeğe aykırı bir şey söylemediğini iyi biliyordu. O ne dese ona inanırdı. Ancak bu kez durum farklıydı. Bir insanın bütün sorunlarını çözebilecek güçte bir şapkanın gerçekte olabileceğini söylüyordu. Bu kadarı da fazlaydı. Sibel ablasına karşı çıkarak onu üzmek aklından bile geçmezdi. Bu saçma varsayımın üzerinde durmasa mıydı acaba? Böyle davranması içtensizlik olurdu. Sibel ablası her fırsatta açık sözlü olmayı önermişti kendisine. Ne düşünüyorsa çekinmeden dile getirmesini isterdi. Öyleyse ne diye Sibel'in düşüncelerini mantıklı bulmadığını söylemeyecekti ki? Benim düşümde gördüğüm şu şapka gerçekte olsaydı kimsenin sorunu kalmazdı. Baksana, herkesin bir yığın sorunu var. Haklısın, herkes sorunlarıyla boğuşuyor. Peki o sorunlarla boğuşma gücünü nereden alıyorlar sanıyorsun? Benim bir şey sandığım yok, uğraşıyorlar işte. Onların da düşleri var. Onlar da düşlerinde türlü türlü renkte şapkalar görüyorlar. Öyle mi? Kimse bana benimkine benzer bir düş gördüğünü söylememişti şimdiye kadar. Kim bilir, belki de sen sormamışsındır. Belki de fırsat bulamamışlardır anlatmaya. Peki ben onlara anlatabilir miyim? Hiçbir sakıncası yok. Sibel ablasından bunu duydu ya Ali, artık onu kim tutabilirdi ki? Kime rastlasa gördüğü düşü anlatıyordu. Önce annesine açtı düşlerini. Annesi onu ilgiyle dinledi. Kalbinden geçenleri gördüğünü söyledi Ali'ye. İyi düşünceler besleyen insanlar iyi düşler görür dedi. Sonra da güzel düşlerin günün birinde mutlaka gerçekleştiğini ekledi. Babası da Ali'yi sabırla dinledi ama gülümsemekle yetindi. Yaşamın bütün yükünü yıllardır hiçbir yakınma belirtisi göstermeden taşımış bu adamın mavi düşlerle pek bir ilgisi yoktu doğrusu. O yalnızca çalışmayı bilirdi, yılmadan, usanmadan çalışmayı. Ali'ye de bunları öğütledi. Çalışmadan, uğraşmadan kimsenin bir şey elde edemeyeceğine derinden inanan bir adamdı çünkü o. Herkes düş görür ama sonuçta çalışanlar kazanır. Sen derslerini başarmaya bak oğlum, gerisi nasılsa gelir diye tamamladı sözlerini. Sınıf arkadaşları da Ali'yi dinleme zahmetine katlanmışlardı. Gerçi Ali onlardan bu kadarını bile beklemiyordu. Biliyordu ki kendisiyle alay edilecek, kimse ciddiye almayacaktı onu. Tahmininde yanılmadı Ali. Oh ne güzel, düşünde sihirli bir şapka buldun mu bütün sorunlar son bulacak. Oh ne âlâ ne âlâ diye sarakaya aldılar Ali'yi. Bir de her zaman yaptıkları gibi bir at taktılar Ali'ye. Hayalci Şirin. Ali düşlerini onlara anlatmaktan bin pişmandı. Ama bir kez ok yaydan çıkmış olan olmuştu. Hem hayalci Şirin o kadar da kötü bir at sayılmazdı. Herkesin bir düşü var. Son birkaç haftadır gördüğü düşten başka bir şey düşünmeyen Ali, Hilal öğretmenin ''Arkadaşlar, bugün düşlerden söz edeceğiz'' sözleri üzerine şaşkınlıktan neredeyse küçük dilini yutacaktı. Anlaşılan Ali'nin sihirli şapka düşü Hilal öğretmenin kulağına kadar gitmişti. Hilal öğretmen de öğrencilerinin kafalarını meşgul eden her şey gibi bu konuyu da tartışmaya açmak istiyordu. İstiyordu ama görünüşe bakılırsa düşlerden söz edecek olmak sınıftaki diğer çocukların umurunda bile değildi. Hala kendi aralarında gürültülü sayılabilecek bir sesle konuşuyorlardı ki Hilal öğretmen duyurusunu yinelemek zorunda kalmıştı. ''Arkadaşlar beni duymadınız galiba. Bugün düşlerden söz edeceğiz.'' diyorum. Ali ve birkaç arkadaşı dışında Hilal öğretmenin söyledikleri kimsenin ilgisini çekmemişti. Aslında bu ilgisizlik bugüne ve bu konuya özgü değildi. Sınıfın her zamanki haliydi. Kasabanın tek ilköğretim okulunun bu en haylaz sınıfında öğrencilerin ilgisini işlenecek konu üzerinde yoğunlaştırmak öyle her öğretmenin harcı değildi. Okul müdürü ve diğer öğretmenler konu ne zaman bu sınıftan açılacak olsa bunlar adam olmaz derlerdi de başka bir şey demezlerdi. Şükürler olsun ki Hilal öğretmen onlar gibi düşünmüyordu. Ona göre sınıf biraz hareketliydi o kadar. Hem bu kadar kalabalık bir sınıfta haylazlık ya da hareketlilikten daha doğal ne olabilirdi ki? 11-12 yaşında 50 kadar öğrencinin gürültüye boğduğu sınıfta ders işlemenin pek kolay bir iş olmadığını baştan kabul ederseniz, istediğiniz sonucu almakta daha başarılı olursunuz. Hilal öğretmen bu gerçeğin farkındaydı. O halde canı kadar sevdiği öğrencilerinin ilgisini çekecek başka bir cümle kurmalıydı. Arkadaşlar, dün gece bir düş gördüm. Onu sizlerle paylaşmak, görüşlerinizi almak istiyorum der demez sınıf derin bir sessizliğe gömüldü. Dün gece düşümde akşamüstünü andıran bir vakitte gökyüzünün önce gri sarı, hastalıklı bir görünüm aldığını gördüm. Ardından ufuktan bana doğru akan bulutlar parlak bir karanlığa boyadı tüm gökyüzünü. Az önce sönük de olsa parlayan yıldızlar o an kayboldular. Derken bu ölü göğün üzerinde kızıl bir şimşek yukarıdan aşağıya doğru bir alev ırmağı gibi akmaya başladı. Onun ardından da şimşeğin aktığı yerden mavi bir ırmak gökyüzüne doğru tırmanmaya başladı. Giderek genişledi ırmağın yatağı. Gökyüzü mavi bir deniz gibi dalgalanmaya başladı. Çok geçmedi, bu kez yeryüzü ağardı ve bir at, beyaz mı beyaz bir at, kanatlı bir at, karşı karşıya iki dağın üzerinde bir köprü gibi duran gökkuşağının altından bana doğru koşmaya başladı. Hilal öğretmen bunları anlatırken bütün sınıf adeta taş kesilmişti. Kimsede ne bir hareket vardı ne bir ses. Hilal öğretmen sustuktan sonra da bir süre konuşan olmadı. Ta ki Hilal öğretmen, ne düşünüyorsunuz, bilmek isterdim diyene kadar. Ali hemen söz almak, kendi düşünü anlatmak istediyse de bunun uygun bir davranış olmayacağına karar verip susmayı tercih etti. Arkadaşlarının çilli horoz diye takıldıkları Özer, minnacık gözlerini kırpıştırarak konuşmak için söz istediğinde diğer parmaklar da birer ikişer kalkmaya başlamıştı. Seninle başlayalım Özer, bu düşü nasıl yorumlayacağını bilmek istiyoruz. Özer, Hilal öğretmenle göz göze gelmemeye çalışarak, daha önce hiç böyle bir düş görmemiştim. Bana biraz tuhaf, daha doğrusu karışık bir rüya gibi geldi. Tümüyle kötü bir düş bu. İyi ki ben görmemişim. Neden böyle düşündüğünü anlayamadım. Baksanıza öğretmenim, hastalıklı bir görünüm olan bir gökyüzü, sönen bulutlar, zifiri karanlık. Bunların hepsi de görmek istemediğimiz can sıkıcı şeyler. Sizce de öyle değil mi? Tahmin edeceğiniz gibi Hilal öğretmen gerçekte bir düş görmüş değildi. Öğrencilerini düşler üzerine konuşturmak, yorum yapmalarını sağlamak ve onların düşlerle gerçekler arasındaki ilişki üzerinde kafa yormalarını sağlamak amacındaydı. Bu yüzden kendi adına bir değerlendirme yapmak niyetinde değildi. Bilmem, belki de öyledir ama ben soruyu diğer arkadaşlarımızın da yanıtlamasını isterim dedi. Özer'in konuşması sırasında kaldırdığı parmağını havada unutan Aslı'ya söz verdi. Aslı, kendinden emin bir ses tonuyla, ''Özer, arkadaşımıza katılmıyorum.'' dedi ve yerine oturdu. Kabul edersiniz ki böyle bir yanıt, kimse tarafından doyurucu ve ciddi bir yanıt olarak dikkate alınmaz. Haliyle bütün sınıf aynı anda makarayı koyuverdi. Hilal öğretmenin bu alaycı kalabalığı susturup yeniden Aslı'ya söz vermesi kolay olmadı tabii. ''Kızım, herhangi bir görüşe katılmaman senin en doğal hakkındır. Ancak eleştirilerini gerekçelendirmen, nedenlerini de ortaya koyman gerekir. Özer'in yorumuna neden katılmıyorsun, söyle bakalım.'' ''Öğretmenim, düşünüz kötü başlamış olsa da iyi bitmiş. O kızıl şimşeğin ardından akan mavi ırmak, iki dağı birleştiren gökkuşağı köprüsü, kanatlı beyaz at...'' ''Bunlar da iyi şeyler.'' diyerek yeniden yerine oturdu. Az önce Aslı'ya gülüp onunla alay edenler, şimdi Aslı haklı diyorlardı kendi aralarında. Ali olanca dikkatiyle konuşulanları dinliyordu. Öğretmeninin gördüğünü söylediği düş üzerine yapılan yorumlardan kendi düşlerine ilişkin sonuçlar çıkarmaya çalışıyordu. Örneğin her iki düşte de renklerin kendilerine özgü anlamları vardı. Bunun dışında pek bir benzerlik yoktu kendi düşüyle Hilal öğretmenin anlattıkları arasında ya da Ali'ye öyle gelmişti. Ama olsun, düş düştür. Eğer herhangi bir düşü nasıl yorumlayacağımızı bilirsek bir başkasını da benzer bir yöntemle yorumlama bilgisine ulaşabiliriz diye düşündü. Ali bunları düşünürken arkadan bir ses yükseldi. Bu, zorunlu olmadıkça söz almayan bir arkadaşının, Muzaffer'in sesiydi. ''Öğretmenim, bugünlerde canınızı sıkan bir olay mı yaşadınız? Bunu da nereden çıkarıyorsun Muzaffer? Ne bileyim, korku var düşünüzün içinde sanki.'' Korku mu? Evet, ben de karanlıktan çok korkarım. Gökyüzünün birden kararması korkularınızla ilgili olmalı. Olabilir, ama dediğin gibi korkulu bir olay geçmedi başımdan. İyisi mi biz buna kaygı diyelim. Belki de şu an yanımda olmayan annemin sağlık durumu hakkında fazlaca kaygılıyım şu son günlerde. Geçmiş olsun öğretmenim diyerek yerine oturdu Muzaffer. Dersin başından beri tek kelime konuşmayan Ali, konuşma sırasının artık kendisine geldiğine emindi. Üzüntülü bir yüz ifadesiyle, geçmiş olsun öğretmenim. Sağ olun çocuklar. Eğer düşlerdeki korkutucu şeyler gerçek kaygılarımızdan ya da korkularımızdan doğuyorsa, iyi düşler de gerçek iyimserliğimizden doğmuş olamaz mı? Neden olmasın Ali? Aslı arkadaşımızın da söylediği gibi, düşünüz kötü başlamış ama iyi bitmiş. Neden kötü başladığını biliyoruz. Annenizin sağlığı hakkında endişeleriniz var. Şimdi de neden iyi bittiğini biliyoruz. Çünkü düşünüzün böyle bitmesini istediniz. Harika bir yorum. Düşlerimiz yaşadıklarımız kadar yaşamak istediklerimizle de ilgilidir. Korkularımız, kaygılarımız bilgisizlikten doğar. Bilgisizlik çaresizliğin ta kendisidir. İlkel insanlar güneşin neden battığını, yeryüzünün neden karanlığa gömüldüğünü bilmiyorlardı. Bu yüzden de karanlıktan korkuyorlardı. Dünyanın güneşin çevresinde dönen yuvarlak bir gezegen olduğunu biliyor olsalardı, ertesi sabah güneşin yeniden doğacağını da biliyor olacak, korkmayacaklardı. Bu da gösteriyor ki korkularımız geleceğe ilişkin bilgisizliğimizden doğuyor. Meryem, Hilal öğretmenin söyledikleri arasında kendince bir boşluk bulmuştu. Çekinerek de olsa parmak kaldırıp söz istedi. Öğretmenim, geleceği bilmek mümkün mü? Mümkün elbet. İnsanlık, geleceğini düşleyerek gerçekleştirmiştir her zaman. Gelecekte neyi yaşamak istediysek, işe onu düşleyerek başladık hep. Elektrik, tren, uçak, radyo, televizyon, kuduz aşısı, serum, antibiyotik gibi bugünkü yaşamımızı kolaylaştıran her şey önce bir düş olarak doğmuştur. Ardından yılgınlık bilmeyen bir çabayla birer birer gerçekleştirilmiştir. Hilal öğretmenin anlattıkları Cem'in hoşuna gitmişti. Ancak kafasına takılan bir soru vardı ki bütün akıllı çocuklar gibi sormasa patlardı. Öğretmenim, insanlara her zaman korkunç acılar çektirmiş savaşlarda önceden birileri tarafından düşlendi mi? Fazlasıyla zor bir soruydu bu. Hilal öğretmen bu konuyu açarken aklında güzel düşler vardı hep. Çocukların barış ve sevgi dolu iç dünyasının savaş gibi korkunç bir kötülükle gölgelenmesini istemiyordu. Ama Cem her aklına geleni sormadan edemeyen bir çocuktu. Belki de Cem'i bu kadar sakınımsız kılan Hilal öğretmenin hoşgörüsüydü. Hani bazı insanlar öğretmen olarak doğar ya, Hilal öğretmen de onlardandı. Öğrencilerine karşı sesini yükselttiği bile görülmemişti. O sevecen bakışlarıyla Cem'i bir süre süzdü ve bu ciddi soruyu geçiştirmemeye karar verdi. Bütün iyilikler gibi kötülükler de insanların kimi düşlerinden doğmuştur. Kendileriyle birlikte başkalarının yaşamları hakkında düş kuran insanların çoğu, bu düşlerin gerçekleşmesinin insanlığın yararına olduğuna inandırmışlardır kendilerini. Onlara göre yaşadığımız sorunları eğer bir savaş çözecekse, o halde savaşmak iyi bir şeydir. Bunun düşünü görürler önce. Sonra korkunç silahlar icat ederler, ordular kurarlar, başka ülkelerin, başka ulusların üzerine gönderirler ordularını. Geçtikleri her yerde arkalarında kan, acı ve gözyaşı bırakırlar. Bütün bunları insanlığın yararına yaptıklarını söylerler. Ama zaman adlı eşsiz bilge, bunların yanıldıklarını her defasında yüzlerine vurur. Hilal öğretmenin bu son sözleri üzerine Ali oturduğu yerden ayağa fırladı. Parmak kaldırıp söz istemeye bile gerek duymadan "Aksakallı çerçi de aynı şeyleri söylemişti." diye bağırdı. Ali'nin gördüğü düşü bilen sınıf arkadaşlarının çoğu bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Ama Hilal öğretmen Ali'nin bu cümlesinden bir şey anlamamıştı. Ali'nin yüzüne şaşarak baktı. Ali kızardı, ne yapacağını bilemedi. Kendisinin de anlamadığı birkaç şey mırıldandı ve yerine oturdu. Hilal öğretmen, "Aksakallı çerçi mi dedin? O da kim Ali?" Çaresiz kalan Ali, gördüğü düşü anlatmıştı öğretmenine. Hilal öğretmen, gözlerini Ali'den ayırmadan dinlemişti onu. Bunun bir düşten çok, bir hayal olduğunu söylemişti. Aslında Ali'nin gördüğü, çağlar boyunca bütün insanlığın düşlediği bir şeydi. Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan cin gibi. Demek ki zaman değişiyor ama insanlığın düşleri değişmiyordu. İkinci ayrımın sonu sayfa 35.